Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Süper Lig son hızıyla devam ediyor. 26. hafta maçları oynandı bu hafta. Galatasaray ve Fenerbahçe kazanmaya devam etti. İki takımın durumlarını konuşacağız. Galatasaray'ın Avrupa'da müsabakası var. Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la ilk maçını oynadı ve Perşembe günü ikinci maçını oynayacak. Bu maça küçük bir değiniriz. Aynı zamanda basketbolda NBA'de All-Star heyecanı yaşanıyor. Ve milli güreşçimiz Taha Akgün bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu. Bu konulara da değiniriz. Başlayalım. Öncelikle lider Galatasaray'la başlayalım. Bu haftayı da kayıpsız geçti ve Ankara gücünü 3-0 yendi deplasmanda. Oldukça zor olması beklenen bir maçtı. Ankara gücü zemininin çok kötü olduğu konuşuluyordu haftalar boyunca. Ve Galatasaray zorlanmadı. İyi bir galibiyet aldı. Aslında ilk 10 dakika itibariyle Ankara gücünün de bir şutu var. Muslera'nın sağ alttan oldukça iyi çıkardığı ve sonra Alisov'un offside nedeniyle sayılmayan da bir golü var. Fakat daha sonra Galatasaray son haftalarda birçok kez yaptığı gibi duran top silahını kullanarak kilidi açmış oldu. Dries Mertens'in çok güzel kornerinde Kerem Demirbay arka direkte kafayı vurdu ve golünü attı. Galatasaray 1-0 öne geçirdi. Hemen ardından 2 dakika sonra Galatasaray bir gol daha bulunca 2-0 ve maç koptu. Şimdi bu çok tanıdık geldi bana ve o yüzden bakmak istedim. İstatistiklerde zaten Galatasaray penaltı harici duran topta en çok XG üreten kulüp ligimizde. Geçen sene de bu böyleydi. Rakiplerine bu alanda fark atıyor Galatasaray. Bu sezon da böyle devam ediyor ve bu sezon özellikle son haftalarda golleri de çok fazlasıyla bu şekilde buluyor Galatasaray. En önemli konu da ilk golün yani kilidi açan golün duran topla gelmesi. Genelde en zor gol, kilit açan gol ilk goldür. Yani bazen 3-0'ı 4-0 yapan gol aynı değerde olmayabiliyor 0-0'ı 1-0'a çeviren golle. Kilit açacak olan gol çok değerli ve son 12 maçta yani sezonun ikinci yarısının başladığından beri oynanan 12 resmi maçta Galatasaray işte Avrupa Ligi de var, Türkiye Kupası da var. 12 tane resmi maç çıkarmış Galatasaray ligin ikinci yarısında ve bunların 7 tanesinde ilk golü duran topla bulmuş. Bu çok çarpıcı. Mesela ilk Konya maçı Abdülkerim Bardakçı golü atıyor Kerem Demirbay'ın ortasında. Sonraki 3. hafta Kayseri maçı Mertens ortaya kesiyor, Nelson atıyor kafayla. 4. hafta Türkiye Kupası'nda Kerem Demirbay kesiyor, Barış Alper atıyor. 6. hafta İstanbulspor maçı Kerem Demirbay korneri kullanıyor. Kerem Aktürkoğlu penaltıdan attı bu golü ama korneri engellemek için ön direkte elle kestiler ve penaltı oldu. Penaltıyı da Kerem attı. Normalde penaltıyı saymıyoruz duran toptan. Fakat korneri engellemek için yapılan penaltı da aslında bir nevi korneri çok etkili kullandığınız için. Ve bu sene Galatasaray'a bu çok kez oldu. Mesela Beşiktaş maçında derbide Amir Azizyamatovic aynı şekilde kornerden golü engellemeye çalışıp penaltı yapmıştı. Kayseri maçında yine galibiyeti getiren gol öncesinde Barış Alper'i indirmişti Hasan Ali. Hani bunlar çok oluyor, o yüzden onu da aldım. 8. hafta Samsunspor maçında yine Kerem Demirbay korneri kullanıyor. Icardi arka direğe aşırtıyor, asiste o yapıyor ve Nelson golü atıyordu. Hemen ardından oynanan kupa maçında bu kez genç Eyüp Aydın korneri çok iyi kullandı. Davinson Sanchez golü attı ve şimdi de bu haftada Mertens korneri çok iyi kullandı ve Demirbay da golü attı. 12 maçın 7'si. Gerçekten çok çarpıcı bir oran. Ve Galatasaray'ın ligin en kısa takımlarından bir tanesi olduğunu da söylemek lazım. Yani takım boy ortalaması bu kadar kısayken duran toplarda hem XG üretiminde bu kadar fark atıyor olmak hem gol sayısında bu kadar fark atıyor olmak rakiplerine net bir teknik direktör ve teknik heyet artısı. Burada Okan Hoca'nın ve yardımcılarının ön plana çıkarılması gerek diye düşünüyorum. Tabii Galatasaraylılar için bir diğer konu da Derrick Köhn'ün performansı. Derrick Köhn biliyorsunuz Bundesliga 2'den Hannover'den transfer edildi. Galatasaray'ın son gün transferlerinden bir tanesi ve o yüzden de UEFA listesine yazılamadı. Yani Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı maçlarda Derrick Köhn oynayamıyor. Liste verildikten sonra yapıldı bu transfer. Tabii bu da Türk futbolunun bir saçmalığı aslında. Ona çok değinilmiyor ama transferlerin listeye eklenememe sebebi Türk futbolunda transferin bir hafta fazla uzatılması. Yani Avrupa'dan bir hafta sonraya kadar uzatılıyor Türkiye'de transfer. Bunun da sebebi Avrupa'da bütün transfer sezonu kapanınca elde kalan futbolcular Türkiye tarafından transfer edilebilsin. Bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Yani elde kalan futbolcuları alma fırsatı olarak görüyorlar. Derrick Köhn çok öyle değildi. Takımının starıydı, yanıyordu. Son 3 maçında 4 asist yapmış bir oyuncuydu Hanover'de. O modele girmez ama bu iş bir hafta sonraya olduğu için biraz oyalanıyor. İşte Galatasaray'da o sırada Levent Mercan'la, Rıdvan'la uğraşıyordu. Levent Mercan'ın menajeri, aynı zamanda Derrick Köhn'ün de menajeri. Levent işi olmayınca Derrick Köhn önerildi ve biraz şapkadan çıktı ve çok da faydalı oldu açıkçası. Çok çok iyi bir performans bence ilk maçına göre. Şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. İki farklı kanat oyuncusuna karşı savunma yaptı Derrick Köhn. İlkinde Çepas. Çepas normalde sol kanat oynuyor ağırlıklı olarak. Fakat Derrick Köhn çok hücuma çıkar diye muhtemelen veya Barış Alper'le oynamasın diye, eşleşmesin diye, Barış Alper de inanılmaz formdaydı, onu sağ kanada attı Emre Belözoğlu bu maçta. Köhn'ün arkasını kullanmak hızıyla, ligin en hızlı oyuncularından biri Çepas, her ne kadar final işlerini hiç iyi yapamasa da çok hızlı bir oyuncu. Onun hızından yararlanıp kontra atakları düşündü Emre Belözoğlu ve Derrick Köhn kendisi de çok hızlı bir oyuncu olduğu için Çepas'ın hızına oldukça iyi bir karşılık verdi ve Çepas hep çizgiyi kullanan, sıfıra inmeye çalışan bir sağ açık oynadı. Yani düz ayağıyla, sağ ayağıyla sağ açık oynadığı zaman çizgiyi kullanmak istedi. Ona karşı oldukça iyi bir performanstı. İkinci yarı pozisyon değiştirdiler. Çepas sola geçti ve Olympiou Morutsan girdi oyuna, eski Galatasaraylı. Morutsan da herkesin bildiği üzere tam tersi sol ayağını kullanmaya çalışan, ters ayakla oynayan bir kanat oyuncusu ve merkeze doğru dribling yapan bir oyuncu. Köhn merkeze doğru ters ayakla dribling yapan oyunculara karşı da oldukça iyi durabileceğini gösterdi. Bence Morutsan'a karşı da çok iyi durdu Köhn ve çok başarılı bir oyun çıkardı iki farklı kanat oyuncusuna karşı. Öte yandan kendi takımında da iki farklı kanat oyuncusu önünde oynadı. Yani Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Kerem Aktürkoğlu biliyorsunuz çok fazla merkezde konumlanan bir oyuncu. Taç çizgisine basması gereken, yani kanada açılması gereken pozisyonlarda bile fazlasıyla merkezde durduğu oluyor. Kerem merkezde oynadığında Köhn bu oyuna çok alışkın. Çünkü Hanover'de de bu sene maçlarını izledim. Hanover kanatsız bir oyun oynuyor. Yani bütün bir kanadı boydan boya Köhn'e bırakıyorlardı zaten. 4-3-2-1 veya 3-4-1-2 gibi sistemlerde sol kanat boydan boya Köhn'e emanet oluyordu. Galatasaray'da da Kerem Aktürkoğlu sol kanatta oynadığı zaman aslında kanat boydan boya sol beke emanet oluyor. Kerem'in merkezde konumlanması Köhn'ün Hanover'den de çok alıştığı bir şey. Ve bunu gayet kolay bir şekilde uyguladı Galatasaray'da da. Hiç yadırgamadı yani, sanki Hanover'de oynuyormuş gibi oynadı. Fakat benim esas merak ettiğim Zaha'yla olan uyumuydu. Çünkü Zaha Kerem Aktürkoğlu'nun tam tersine çok fazla taç çizgisinde konumlanan bir oyuncu. Yani mesela merkeze girme işlerini de çok fazla görmüyoruz Zaha'yı. Taç çizgisine çok basan ve orada top alıp driblinglerle içeriye girmeye çalışan bir oyuncu. Köhn bu tip bir kanatla oynamadı. Bazen Zaha'nın bu topu ayağına isteme durumu çapa etkisi de yaratabiliyor. Bekleri biraz bloklayabiliyor kendi beklerini. Fakat Köhn burada hiç bir problem yaşamadı ve topu Zaha'ya aktarıp sıfıra inme koşullarını yaptı. Çok pas alamadı ama Zaha'yla da uyum içinde oynadığını düşünüyorum. Bu açıdan da iyi bir oyun sergiledi. Köhn'ün tabii hücumunun iyi olduğu herkesce malum. Orta sayısından, gol sayısından bile anlaşılıyor. Direkt istatistiklerinden bile belli hücumunun iyi olduğu. Fakat savunma konusunda bazı soru işaretleri vardı medyada ve bazı pozisyon alma hataları vesaire yaptığı olabiliyordu geçmiş takımında. Fakat birebir savunmayı çok iyi oynadığını gördük. Yani pozisyon bilgisini zorlayacak Ankara Gücü hücumları olmadığı için pozisyon oyununun çok test edilemediğini düşünüyorum. Ama birebir oyunu test edildi Çepas ve Morutsan tarafından ve birebir savunması oldukça sert, agresif ve yakın markajdı. Bunu beğendim açıkçası çünkü Galatasaray'ın 4 gün önce oynadığı Avrupa Ligi maçında Berkan Kutlu sol bek oynadı. O da elinden geldiği kadar iyi oynuyor. Hatta bence Angelinho'dan daha iyi oynuyor mesela Berkan Kutlu. Köhn tabii daha da etkili oldu ama Berkan iyi oynadığı bir maça rağmen sol bekte rakibine yeterince yakın oynayamadığı için, yeterince agresif oynayamadığı için Pırak'ın attığı ilk gol öncesinde kolay bir ortaya izin veriyor. Top dönüyor, Barış Alper arkası dönük adama faul yapıyor. Duran top oluyor ve duran topun dönüşünde Galatasaray ilk golü yiyor. İkinci golde yine Preciado, Sparta Pırak'ın sağ kanat oyuncusu. Yine onun ortasında Berkan yine ortaya izin verdi ve Kutsa kafayı vurup golü atmıştı. Ortalara kolay izin vermişti Berkan iyi bir oyuna rağmen. Fakat Derrick Köhn bu maçta çok sayıda orta blokladı ve çok yakın durdu. Ben bu beklerde çok önem verdiğim bir konu bu. Yakın markaj. Eskiden iyi Süper Lig izleyicileri hatırlar. Mesela İbrahim Üzülmez çok iyi yapışırdı rakip kanatlara. Derrick Köhn'ün de öyle bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Birçok uyanık bek oyuncusu, mesela Masuaku, Galatasaray'da eskiden Patrick Van Aanholt, rakiplerinden çalım yememek için o mesafeyi açıyorlar ve rakiplerin çok kolay orta kesmesine izin veriyorlar. Fakat Köln'ün etkili, agresif ve sağlam bir birebir savunması vardı. Bence oradan da geçer not aldı. Sadece bir negatif konu, biraz kolay faul yapıyor. 4 tane faul yapmış maç boyunca ve bir tane yaptığı faul de çok sertti Kitsuyo'ya. Orada haklı olarak sarı kart verdi hakem. Bunlara da biraz daha dikkat etmesi lazım. Çok anlamlı bir hareket değildi o ikili mücadelelerde. Yani çok sertti. Ona da dikkat etmesi lazım tabii.
Hiç aslında ilk maçı olduğunu hissettirmedi. Bence takıma çok çabuk adapte oldu. Bunu sahada da gösterdi. Bence hem bir hücum beki, yani bu hücum beki olduğunu oyun içerisinde net bir şekilde gösterdi. Bence savunmada da doğru hamleler yaptı. Birebirlerde doğru işler yaptı. Karşısında da Sepas gibi tabii ki birebire iyi bir oyuncu olmasına rağmen, hızlı bir oyuncu olmasına rağmen bence savunma görevini de doğru bir şekilde yaptı. Performansından memnunum. Tabii ki üzüntümüz, Avrupa'da onu kullanamıyoruz. Yani bu bizim için bu performanstan sonra biraz daha üzüntü olacak tabii.
Tabii perşembe günkü Sparta Prag maçını da konuşalım. Çok önemli bir maç. Deplasmana gidecek Galatasaray ve sakatlarla ilgili sıkıntılar var. Okan Hoca, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan'ı oynayabilecek gibi görüyoruz dedi. Ağrıları olduğu, o yüzden de Ankara Gücü maçlarına hiç götürmediler. Direkt Prag deplasmanına gidecek bu iki oyuncu. İkisi de oynayabilirse büyük ihtimalle Kaan Ayhan sağ bek, Berkan sol bek yine başlayıp Davinson ve Abdülkerim şeklinde bir savunma dörtlüsü göreceğiz Prag'da. Biliyorsunuz Nelson da cezalı. Kalede tabii Mustera. Orta ikilide Torreira, Kerem Demirbay'ı. Sağ kanatta Barış Alper'i. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu. 10 numarada Mertens'i ve Santrfor'da da Icardi'yi görürüz diye düşünüyorum. Abdülkerim veya Kaan'dan bir tanesi bile olmazsa da Barış Alper sağ bek. Sakat olmayan isim Abdülkerim veya Kaan stoperde. Ve sağ kanatta da Tete'yi görebiliriz gibi geliyor. Yani bu maçta Zaha sonradan da oyuna girdi ama Tete kadar iyi bir performans sergileyebildiğini söylemek zor. Zaha'nın, Tete'nin de gerisinde olması, Kerem Aktürkoğlu'nun, Barış'ın vesaire bu isimlerin hepsinin gerisinde kalması, yedek kulübesinde kalması da gerçekten çarpıcı. Ama Okan Hoca da kazanmaya devam ettiği sürece bu zorlu kararları vermeye de daha cesur bir şekilde devam ediyor gibi gözüküyor. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. Podbe Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Fenerbahçe de çok kritik bir galibiyet aldı ki olası bir puan kaybı puan farkını 4'e çıkarabilirdi. 2 puan fark var arada ve bu konuda aslında maçın ilk yarısında biraz korkulu rüyada gördü Fenerbahçeliler. Ama ikinci yarı reaksiyonu da çok tatmin ediciydi. Fenerbahçelileri çok motive, mutlu edecek bir ikinci yarı reaksiyonuydu bu. Tabii şundan bahsediyordum ben de yaptığım yayınlarda. Geçen sene Jorge Jesus şampiyon olamadı ama yaptığı en iyi işlerden bir tanesi şuydu. Bazen çok ağır mağlubiyetler aldı geçen sene Jorge Jesus. Mesela kendi sahasında Beşiktaş'a karşı çok önde götürdüğü bir maçta 4-2'lik bir mağlubiyet yaşamak gibi. Veya işte İstanbulspor'la oynadığı maçta kendi sahasında 3-1'den 3-3'e razı olmak gibi bazı çok sıkıntılı maçlar oynadı. Fakat en kırıcı maçlardan sonra bile bir sonraki maçı Fenerbahçe çok motive ve çok hırslı bir şekilde oynadı ve galibiyetler aldı. Mesela Galatasaray'a son derbide 3-0 mağlup oldu. Şampiyon olduğu çıktığı Galatasaray maçında. Ve Fenerbahçeliler için çok mutsuz, rahatsız edici bir maçtı. Fakat hemen ardından oynanan Türkiye Kupası maçında da rakiplerini sağdan silip çok net bir galibiyet alabilmişlerdi. Yani çok çarpıcıydı bu reaksiyonlar. Değerliydi de. Ve İsmail Hoca'nın nasıl reaksiyon vereceği de çok önemliydi bu maça. Alanya Spor'un maçındaki beraberlik de o az önce bahsettiğim maçlara benziyor. İsmail Hoca'nın 2-2'lik yaşadığı beraberlik. Açıkçası Rize maçına da ilk yarıda bence doğru reaksiyon verilemedi. Çünkü bence yine belli başlı kalıplara uymak zorunda hissetti İsmail Hoca. Yani Krunic'i aldı, oynatmak zorunda hissetti, Cengiz'i oynattı. Ve bence bu saha zeminine, bu yağışa uygun futbolcuları başlangıçta düşünmedi. Fakat devre arası da çok doğru reaksiyon verdi. 3 oyuncu değiştirdi Fenerbahçe ve 3 oyuncu çok net bir şekilde takımın ikili mücadele gücünü, isteğini, arzusunu çok yukarı çekti. Biraz istatistikler vereceğim. İlk yarıda mesela Cengiz Ünder 5 ikili mücadeleye girmiş ve 0 ikili mücadele kazanmış. 0. Bir de üstüne ilk yarının sonunda sarı kart görmüştü. Yerine gelen İrfan Can Kahveci 45 dakikada 9 ikili mücadeleye girmiş ve 6'sını kazanmış. Çok net yani. Zaten Cengiz de İrfan da benzer stil oyuncular olsa da İrfan bu sezon çok daha mücadele gücü yüksek bir oyun oynuyor. Bu da bu maçta da gözüktü ve bu zeminde mücadele gücü öncelik alınmalı. Yine Krunić mesela bence hiç bu zeminin oyuncusu değil. Bu zemin çok böyle incecileri isteyen bir zemin değil. Daha çok böyle kalın oynayan, kafa göz girebilen, mücadeleden sakınmayan, gözünü budaktan sakınmayan oyuncuların zemini. Ve Krunić sadece 3 ikili mücadeleye girerken bu ilk devrede ve bunların sadece birini kazanırken Mert Hakan mesela 6 ikili mücadeleye giriyor ve 5'ini kazanıyor ikinci yarıda. Yine Szymański ilk yarıda 5 ikili mücadeleye giriyor, 3'ünü kazanıyor. Serdar Dursun'sa onun yerine giren santrfora girdi zaten. Direkt 4-4-2'ye döndü İsmail Hoca ve Serdar Dursun 13 ikili mücadeleye girip 6'sını kazanıyor ki ilk golden önce de orta sahaya kadar geliyor, topu kazanıyor, devamında da golü atıyordu. Tabii Rizeliler de bu konuda çok iyiydi. 25 ikili mücadeleye girip 12'sini kazanan bir Olavoyun var. Çok etkili oynadı. Shelvey bile veteran. Hani mesela Krunić biraz daha böyle veteran, CV'li oyuncu falan diyoruz. 3 ikili mücadeleye giriyor, birini kazanıyor falan. Shelvey daha da CV'li ve daha da veteran bir oyuncu. Ama o bile 12 ikili mücadeleye girip 8'ini kazandı yani. O da bayağı etkili oynadı. Aslında ilk yarı bittiği zaman zaten skor çok şeydi. İkili mücadeleden okunabiliyordu. İlk yarının sonunda Fenerbahçe takımı toplam 21 tane ikili mücadele kazanırken Çaykur Rizespor 38 tane kazanmıştı. Neredeyse 2 katı. Ve bu da skora yansımıştı. 1-0 daha bile fazlası bile olabilirdi. Yani 2-0'ı bile bulabilirdi Rize. Kafa vuruşu falan böyle bir yaklaştılar ilk yarının özellikle sonlarında. Fakat ikinci yarıda tam tersi oldu. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle girdi ve bu bahsettiğim 3 oyuncu da az önce söylediğim gibi Fenerbahçe'nin mücadele gücünü net bir şekilde yukarı çekti. Ve hemen ikinci yarıya golle başlayan bir Fenerbahçe beraberlik 65'te 2-1'i buluyor. Ve İlhan Hoca ki beğendiğimiz, övdüğümüz 2 senedir önemli işler yapan İlhan Hoca bence bu maçta net bir şekilde İsmail Kartal'a kaybetti. Hatta bence aldığı maçı verdi gibiydi. Yani oyunu da almıştı, skoru da almıştı fakat oyuncu değişiklikleriyle maçı çeviren net bir şekilde İsmail Kartal oldu ve İlhan Hoca'nın orada cevap vermekte çok geç kaldığını düşünüyorum. Maç hızla 1-1 olmuş, 2-1 olmuş fakat İlhan Hoca oyuncu değişikliklerini ilk yarıda bir Ben Hur yerine Zekiri'yi almıştı mecburiyetten. Ama ikinci yarıdaki ilk oyuncu değişikliklerini 69. dakikada yaptı ve oyuna giren Veresanovic'ti. Gajic'i de aldı onunla birlikte. Veresanovic ve Gajic zaten takımın en çok gol atan oyuncuları. Gajic'i bu zeminde çok olmayabilir. Biraz pivot bir santrfor, biraz ağır kalabilir ama Veresanovic özellikle çok mücadele eden çift yönlü bir oyuncu. Yani o da bu zemine uyan bir oyuncu. Bence yedek kulübesinde de Gustavo gibi bir oyuncu var. O da girebilir. Daha sonra giren Mitat da girebilirdi. Yani İsmail Hoca'ya daha erken cevap verebilirdi. Hadi ikinci yarıda düşünmedi, devre arası düşünmedi. Takım zaten çok iyi oynuyordu ama maç 1-1 olduktan sonra da işlerin döndüğünü görüp ki bence maç U dönüşü yaptı. Tamamen 180 derece değişti yani. Fenerbahçe'ye geldi maç. Onu bu kadar uzun süre görememesi, neredeyse 25 dakika o maçı izlemesi ve 70'e kadar oyuncu değiştirmemesi İlhan Hoca için bence ciddi bir eksi yazdı. En azından 1-1'den sonra net hamleler yapması gerekirdi bence. Orada İsmail Hoca'nın rakibini net bir şekilde şahmat yaptığını söylememiz lazım. Fenerbahçe'de ayrıca son olarak Çağlar Söyüncü'nün de çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yavaş yavaş formunu yakalıyor Çağlar. Ve bu maçta da çok etkili bir oyun oynadı. Yine takımının en çok hava topu kazanan oyuncusu, sanırım en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu, bu istatistiklerde bayağı bir farkını göstermişti. Onun dışında arkaya atılan toplarda da oldukça iyi sezip arkayı da çok iyi süpürdü. Bence çok iyi bir oyun oynadı Çağlar Söyüncü. Onun da hakkını vermek lazım. Güzel maçtı yani, tempolu, keyifli. Hem Galatasaray Ankara Gücü'nü yenerken hem de Fenerbahçe Rizespor'u yenerken bu yarışı ne kadar istediğini ve sonuna kadar götürme konusundaki azimlerini de ortaya koymuş oldular. Bakalım nasıl devam edecek. Umarız hem ligde hem de Avrupa kupalarındaki müsabakalarda bu inatçılığı göstermeye devam eder iki takımda. İki takımı da tebrik ediyorum. Buradan biraz da basketbola geçelim. Basketbolda All-Star heyecanı yaşanıyor NBA'de. Benim kaydı aldığım dakikalarda 3-4 gibi alıyorum. maç başlayacak. Fakat ne yazık ki basketbolcumuz Alperen Şengün kadroya alınmadı. Yedeklerde de seçilmedi. Geçtiğimiz ay bu konuda bir podcast'te değinmiştik. Yine de umarız güzel bir All-Star maçı olur ve Alperen de önümüzdeki senelerde All-Star'daki yerini alır, yükselişini devam ettirir diyelim. Türkiye'de de Türkiye Kupası finali oynandı. İNG Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Anadolu Efes'i 80-64 yendi ve kupayı müzesine götürdü. Bir de güreşten haber verelim. Milli güreşçimiz Taha Akgün serbest stil 125 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Arda arda 4. Avrupa şampiyonluğunu aldı Bükreş'te ve toplamda 11. Avrupa şampiyonluğu oldu bu. Gürcü rakibi Petriashvili'yi yendi Taha Akgün ve bir kez daha Avrupa şampiyonluğu altın madalyasını göğsüne taktı. Tebrik ediyoruz kendisini de ve bu haftanın da sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta gündemle birlikte yeniden karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var, kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.